Şeker.
Oysa adımız
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Hayatın seslerinden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine buluştuk siz kıymetli dinleyicilerimizle. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatın. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün yine çok güzel bir program hazırladık sizler için. Çok değerli konuklarımız var. Psikoterapist, yazar, sanatçı Doktor Senayi Demirci stüdyo konuğumuz olacak. Kıl beni ey namaz, kaybedecek neyin var ki? Köprüden önce 10 çıkış. 3 Yusuf, 3 Rüya, 3 Gömlek, 40 Kapının 40 Duası ve daha nice kitapların yazarı, şiir seslendirmeleri ve televizyon programlarıyla hafızalarda yer edinen değerli konuğumuzla buluşturacağız sizleri. Hemen sonrasında Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte olacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 7 ilde uygulamaya koyduğu kız çocuklarının okullaştırılması ve çocuk işçiliğiyle mücadele farkındalık eğitimi üzerine değerlendirmeleri alacağız. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Anladığım insan hayata yalnız gelir ve yalnız gider, zaman gerçeği geç öğretir. Anladığım insan ders almaz hatasından, yanlışı yaşar önce, doğruyu geç öğrenir. Ben de hatalar yaptım her insan gibi, aşka yenik düştü yüreğim. Ben de yanlışlar yaptım her insan gibi, çaresiz kanıyor yüreğim. Sen üzülme yüreğim, sana aşktan fayda yok. Her gün ağlasan bile elinden bir tutan yok. Sen yıkılma yüreğim, sevdiğinden hayır yok. Anla derdini, hiç duyan yok. Ders almaz hatasından, yanlışı yaşar önce, doğruyu geç öğrenir. Ben de hatalar yaptım her insan gibi, aşka yenik düştü yüreğim. Ben de yanlışlar yaptım her insan gibi, çaresiz kanıyor yüreğim. Sen üzülme yüreğim, sana aşktan fayda yok. Her gün ağlasan bile elinden bir tutan yok. Sen yıkılma yüreğim, sevdiğinden hayır yok.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Psikoterapist, yazar, sanatçı Doktor Senai Demirci bizlerle birlikte. Sayın Demirci hoş geldiniz.
Teşekkür ederim efendim, hoş bulduk. Hayırlı yayınlar.
Değerli dinleyicilerimiz sizi zaten yakinen tanıyorlar ama biz programımızda ağırlayarak sizden şiirler onlara armağan ederek hem de şöyle hayatınıza biraz onları anlatmanızı ve bugünlere nasıl geldiğinizi gençlerle paylaşmanızı rica ederek isterseniz başlayalım programımıza.
Hayır efendim, aslında evet, çok uzun bir hayat sayılır ama özetlemeye çalışacağım. Tıp doktoruyum. 1990 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. Annem beni çok zor doğurmuş, neredeyse ölecekmişiz ikimiz de bundan dolayı.
Allah esirgesin aman.
Esirgemiş. Hatta iki büyük annem de benden bir ara ümidini kesmiş, yani yeter ki kızları kurtulsun. Ama sürpriz, hem annem hem de ben, çünkü çok küçük yaşta evlenmiş, muhtemelen ben 17 yaşındayken beni doğurmuş annem. Ve işte hastanede doğuyor. Köyden karda kışta taşınıyor. Kasabaya orada olmuyor. Sonra vilayete kadar gidiyor. O zamanın şartlarında 5 saatlik belki 6 saatlik bir süreç. Sürpriz bir şekilde ben de iri bir oğlan olarak doğuyorum. Annem de o sırada işte en fazla incecik bir hanım kız, 17 yaşlarında falan. Doğunca da bu doktor olacak demişler. Ben de hep o telkinle büyüdüm.
Gerçekten.
De doktor oldum. Doktor oldum. Fakat doktor olunca işte ilk defa o zaman sordum. Pardon, ben niye doktor oldum diye. Seviyorum mesleğimi. Çok da güzeldir. Yani tıp fakültesine şimdi beni sıfırdan koysalar seve seve okurum. Çok özel bir öğrencilik. Hekimliği de seviyorum. İşte o zaman tıp fakültesinde okurken özellikle İstanbul'a olan bir okula gelmek için 2 yıl fazladan okudum. Ve edebiyatla, yazmayla o zaman yoğun şekilde ilgilenmeye başladım. O mezun olduğumda baktım bir mesleğim daha var. Öbürünü daha çok sevdiğimi fark ettim. Yazarlık. Tam da o sırada çok sevgili arkadaşım benimle yaşıt olduğu halde yayın evi kurup ilk kitabımı bana gönderince, öğrenciyken yazdığım yazılardan bir kitap, Şöyle Garip Bencileyin, daha bir yazar olduğumu hissettim. Daha sonra kariyerimi yazarlığı, bir taraftan hekimliği götürmek üzere ayarladım. Bir taraftan da son 10 yıldır psikoloji, psikoterapi eğitimleri alıyorum, veriyorum ve aynı zamanda uyguluyorum. Terapist olarak, bireysel terapist, çift terapisti ve cinsel terapist olarak, hekim olarak çalışıyorum. Bir TRT maceramız oldu.
Evet, izledik.
2004 yılıydı. Sizin epey 15 yıl olmuş. 2004 yılında sağ olsun dostlar vesile oldu. İftar programı sununca bu defa beni hoca da zannetmeye başladılar. Hoca değilim yani. İmam Hatip'te okumadım, ilahiyatta okumadım. Tıp doktoruyum. Ama iftar ya da sahur programı sununca böyle bir şey üzerimizde kaldı. Sonra da fark ettim, terapist olunca din dilinin ciddi sorunları var. Onun üzerine geçen yıl özel tiyatro eğitimi alarak daha da almaya devam ediyorum. Yarım doktor çeyrek hoca diye biraz kendimi tiye alan bir tek kişilik tiyatro oyunu yazdım. Sahne yapıyorum. Şu anda kitaplarım ciddi ciddi çalışıyorum ama sahnede biraz gençler için eğlenceli şeyler söylüyorum. Terapist olarak da çalışmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi buraya kadar geldim. İnşallah doğru anlatmışım.
O kadar güzel anlattınız ve o kadar kısa sürede her şeyi aktardınız ki, ama merak ettiğim noktalar tabii ister istemez size sormakla yükümlüyüm bu anlamda. Din dili kavramını kullandınız. Hani
evet,
bu
evet.
Kavram neyi anlatıyor?
Çok fazla...
İnsanlar mı yanlış kullanıyor, yoksa lütfen biraz açıklar mısınız?
Hayır efendim, şöyle, din borç kökünden gelir. Din kelimesi borç demektir. Bir insanın kendi varlığının kendi eseri olmadığını anlaması bir insan için en temel farkındalıktır. Mesela ben 1963'te doğdum ama insanlık tarihi 50 bin yılsa 50 bin yıldır yokum ve yokluğum kimsenin fark ettiği bir şey bile değil. Olmam gerektiğini bile düşünen yok ortalıkta ben doğana kadar. Sizin için de aynı şey geçerli değil mi? Benden daha gençsiniz. Dolayısıyla sizin tarihiniz daha yeni. İnsanın kendi varlığının kendisine borç olduğunu fark etmesiyle başlar din. Bu bir varoluşsal tanımdır. Kur'an da bize böyle tarif eder. Fakat gelin görün ki din adına konuşanlar ya da konuştuklarını söyleyenler bu bizim varoluşsal ve insani düzeyimizi yok sayıp yukarıdan, tepeden inme bir dil kullanıyorlar. Madem ki Müslümanız, işte 5 vakit namaz kılacağız, oruç tutacağız, hacca gideceğiz, zekat vereceğiz diye bizi ikna etmeden, bizim gönlümüzü etmeden bir yaptırım, kısa devre yaparak bize sunuyorlar. Din bu değil. Yani yaratıcının müfredatı da böyle değil. Önce bizi bize anlatır, önce gönlümüzü alır, bir şeyi yapmaya bizi ikna eder. Mesela Sezin Hanım, siz beni bu stüdyoya sürükleyerek getirmediniz değil mi? Yani zorla getirmedi kimse. Bunu bana da, siz bana yakıştıramazsınız, ben de size yakıştıramam. Yani zorla getirilmeyi, yani ikna olmadan burada olmayı ben kendime yakıştıramadığım gibi size de yakıştıramam. Peki neden insanlar ikna olmadan bir şeyleri yapmak zorunda diye anlatılıyor din? Yani peki bunu Allah'a yakıştırıyor muyuz, yaratıcıya? Bizim kirpiklerimizin dizilimine kadar bizimle nezaketle ilgilenen, şu anda 150 bin kilometrelik damar ağımızın, 150 bin kilometrelik damar ağımızın her bir noktasındaki al yuvarı, ak yuvarıyla bizim için ince ince ayarlar yapan, bu kadar letafetli, bu kadar zerafetli olan biri hakkında böyle kaba bir zorlamayı nasıl tahayyül ediyoruz, nasıl kabul ediyoruz? Yani yaratıcı, Tanrı, Allah, her ne derseniz deyin, var edilişimizi ciddiye alarak bize konuşur. Din dili diye şikayetçi olduğum şey aslında...
O zorlamayı kastediyorsunuz değil mi?
Zorlamanın da temelinde iyi niyetli bir şey var. Kestirmeden insanları ikna etmek var. Oysa insan bazımızı ciddiye almadan, insan olduğumuzu ciddiye almadan anlatılan bir din değildir. Çünkü bizi yaratan Allah'la bize konuşan Allah aynı Allah'tır. Farklı Allah'lar değil haşa. Yani birisi bizi yaratmış, hatta yaratmaya devam ediyor şu anda. Muhteşem bir özenle bizim her bir hücremize saniyede 250 bin operasyonluk yatırım yapıyor. Bir insanın bir saniyelik maliyeti 70 trilyon hücresi vardır insanın. 70 trilyon çarpı 250 bin operasyon olur. Bir saniyede kabaca bedenimizde bu kadar büyük yatırım yapan Allah neden bize özenle, merhametle, zerafetle konuşmasın? Fakat anlaşılan o ki bunun dibinde şu var, psikoterapetik yaklaşırsam, Allah adına konuştuğunu söyleyenlerin çoğu, bu Müslüman toplumda da olabilir, Hristiyan toplumda da olabilir, Yahudi toplumda da olabilir, işte Budist toplumda da olabilir, Allah adına konuştuğunu söyleyen birinin cümlelerin arasında, satırların arasında ben Tanrı olsam diye bir kabullenme var. Yani ben olsam böyle yapmazdım. Kendi anlayışını ve kendi dilini ona yüklüyor, Tanrı'ya yüklüyor. Bu da onda kutsal bir şey oluşturuyor, iktidar oluşturuyor. İktidarların en tehlikelisi kutsallığa dayanandır. Halbuki Allah çoğulcudur. Çoğulcudur. Biz bir Müslüman olarak ben namaz için elimi bağlayıp Fatiha okumaya başladığımda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyorum. Yani alemlerin Rabbine hamd ediyorum. Müslümanların Rabbine değil. Ya da işte ne bileyim Sünnilerin Rabbine değil. Türklerin Rabbine değil. Ya da bizim cemaatin, bizim mezhebin, bizim grubun Rabbine değil. Çoğulculuk daha Fatiha'da elimizi ilk bağladığımızda var. Gerçek bir mümin yaratıcının çeşitliliğine baştan razıdır. Ama biz kendi anlayışımızı, dar anlayışımızı zamanla onun yerine koyuyoruz. Önce yanına koyuyoruz, sonra yerine koyuyoruz. Yaşadığımız sorun da bu. Çünkü deizm çok ciddi bir akım olarak geliyor. Ben terapist olarak deist delikanlılarla, genç kızlarla konuşuyorum. Onlu yaş grubu. Hatta bir gün birisiyle şöyle bir diyaloğum oldu. Dedim ki ben terapist olarak bazı teşhisleri kabul etmiyorum. Mesela siz bana depresyonum var deseniz ben ha o ne falan derim. Çünkü depresyonu kalıp olarak almanızı istemem. Ben deistim dedi biri bana. Ben anlamıyorum dedim deist olmak ne demek. Kafam karışık bu konuda. Tam olarak nasıl yani dediğimde açıldı. Dedi ki hocam ben dedi Allah'a inanıyorum ama aracı kurumları reddediyorum dedi. Aracı kurumlar açar mısın dedim. Açtı ve çok ilginç bir şey çıktı ortaya. O aracı kurumları ben de reddediyorum. Yani o aracı kurumlar Allah adına konuşanlar, hurafe anlatanlar, orada burada reyting kaygısıyla dini magazinleştirenler, yani din benden sorulur deyip sürekli korkunç bir reytingle bütün sesleri bastırıp seslerini yükseltenler, görüntülerini her şeyin üzerine geçirenlerin anlattıkları aracı. Dedim ki aynı yerde duruyoruz. Ya ben de deistim ya sen de deist değilsin. Yani çünkü bu aynı zamanda Mekke'de bu cümleyi ben tanıdık buluyorum dedim. Mekke'de peygamberimize ilk vahiy geldiğinde ona karşı çıkanların dili buydu. Aracılar vardı. Öyle Allah'a doğrudan hitap edemezsin. Lat, Uzza, Menat'a başvuracaksın. Birisinden vize alacaksın. Bu şekildeydi. Senin az önce kurduğun cümle Allah'a inanıyorum, aracıları reddediyorum cümlesini aslında Hazreti Peygamber kurmuş. Şaşırdı. Doğru. Bu aslında bir kaçış. Yani doğru olana doğru bir arayış. Terapötik okursak böyle. Ama şeyle başlarsak, deizmin tarifiyle başlarsak, hazır veriyle başlarsak asla bu çocukları anlayamayacağız. Hı hı. Çünkü düşünün, o kadar karmaşık şeyler anlatılıyor ki. O kadar çirkin, o kadar kaba şeyler anlatılıyor ki. Küresel boyutta mesela din kabalıkla eşleştiriliyor. Mesela bizim meşhur bir proje vardır İslam'la ilgili. İslam'ın kendisinde kılıç salladığınızda onu yıkamazsınız. Gerçeği temsil eder, durudur, sadedir, saftır. Ama ne yaparsınız? Onun yanına geçersiniz önce. Sonra yerine geçersiniz. Sonra onu deforme edersiniz. Mesela IŞİD çok ciddi bir projedir. Yani yaptığı cinayetlerden daha önemlisi ve önceliklisi şudur. Bir takım semboller var bunların kafasında. Sarık, sakal, cübbe, arkalarında işte La İlahe İllallah kelimesi, ellerinde Allahu Ekber flamaları, başlarında bandana. Bütün bu İslami dediğimiz sembollerle adam boğazlamak gibi bütün vahşetler görsel olarak senkronize ediliyor. Ve bu görüntüler trilyonlarca kez çoğaltılıyor. Şu anda subliminal olarak baktığımızda Vancouver'da Lucy diye bir hanım kızın önüne bir Kur'an sayfasını açsanız, içindeki duyguyu sorarsanız dehşettir, vahşettir, korkudur. Ama hiçbir muhakeme olmaksızın bunu hisseder. Proje budur. İslam'ın sembollerini sürekli kabalıkla, vahşetle eşleştirmek. Ama aslında İslam'ın temsil ettiği derinliği, estetiği, zerafeti ise başka bir etiketin altına hapsetmek. Mesela Sufizm diye bir din çıktı. Hı hı. Sufizm bizim anladığımız anlamıyla tasavvuf falan değil. Sufizm, İslam'ın içeriğini alıp, oradaki zerafeti, estetiği, derinliği alıp, onu İslam'dan koparıp başka bir başlık altında toplamaktır. Mesela Amerika'da Sufiler vardır ama Müslüman olmak zorunda değillerdir. Mevlevidirler, yine namaz kılmak gibi bir sorumlulukları yoktur. Bu özetle şöyle anlatılıyor. Bir taraftan içeriksiz İslam üretiyoruz. İçeriksiz İslam, El-Kaide'den başlayarak terör örgütlerinin temsil ettiği, biraz da Vahhabiliğin sığ ve çiğ şekilcilikle temsil ettiği bir şey. Bu o şey, İslam olarak bunlar öne çıkarılıyor. İslam etiketi bunlara yapıştırılıyor. İslamik terör der mesela. Mesela Osama Bin Laden diye Wikipedia'nın İngilizcesinde arama yaptırdığınızda net olarak şunu görürsünüz. İslamik terörist ya da a Muslim terörist yazar. A Muslim militant yazar. Ama Mevlana Celaleddin Rumi çok onurlu, çok iyi bir şair olarak bilinir. Coleman Bark sağ olsun. Adam şairliği bıraktı Amerika'da. Yani bu şiirse ben şiiri bırakıyorum dedi ve haklı olarak bütün Mevlana şiirlerini neredeyse çevirdi İngilizce'ye. İyi bir şair olarak bilinir, Rumi olarak bilinir. Ama Rumi diye bir maddeye baktığınızda şair Rumi söz konusu olduğunda e Müslim yazmaz. A Persian poet yazar, a Farisi, İranlı şair, a Turkish poet yazar, a Sufi poet yazar. Bu çok seçilmiş bir tanımlamadır. Yani o yüzden işte gelir buraya Almanya Başbakanı gelir, Amerikan Başkanı gelir ve çok rahatlıkla söylerler. İslami terör derler. Bu alışkanlıktan öte bir etiketleme, bir ontoloji, etimoloji kuruluşudur bu. Ama Rumi deyince asla İslami demezler. İçeriksiz İslam, Usame Bin Laden'le temsil edilir. İslamsız içerikse, İslamsızlaştırılmış içerikse Rumi ile temsil edilir. Şu anda da bunun yerel uzantıları da var aynı şekilde. Mesela kimin sesi kabaysa, polemiği seviyorsa, tartışmacıysa, iddiacıysa reytingi en çok onlar yapar. Yani görsel ve sözel medya, sesli medya doğal olarak bu sesleri ve bu görüntüleri yükseltir. Çünkü reyting ancak sığ, çiğ, çatışmacı olan sesi ve görüntüyü sever. Dolayısıyla bunlar öne çıkar. Ama onarıcı, sağduyulu, sade, diri, duru olan reyting yapmadığı için onlar aşağıda çökelti olarak beklerler, yok sayılırlar. Şimdi sayenizde bunları söyleyebiliyorum mesela. Çok saçma bir şey söylesem ya da kendime işte X hoca diye bir rakip bulsam, o da beni kendine rakip yapsa, biz tartışıyor olsak, böyle birbirimizi Twitter'dan oradan buradan böyle geriyor olsak, büyük bir program yapılacak. Birbirimize sular falan fışkırtacağız, bağıracağız, çağıracağız, reyting olacak. 12 yaşındaki Rümeysa din diye bize bakacak. Ne görecek orada?
Kavga.
Kavga görecek. Kabalık görecek. Peki gerçekte Kur'an'da Allah hangi insan seslerini alıntılıyor? Bakın, ben mağlup oldum Rabbim. Nuh Aleyhisselam'ın sözü. İnsani bir sestir. Keşke hiç doğmamış olaydım. Mesela Hazreti Meryem'in sesidir. İnsani bir sestir. Ne bileyim, batan şeyler sevilmez. İbrahim Aleyhisselam'ın sesi insan sesidir. Kavga sesi değil. Polemik sesi değil. Böyle özetle, çok uzun bir bahis olur bu. Bir sanal din oluşturuldu. Sahte, içi boşlukta dolu, kof bir din oluşturuldu. Ve otomatik olarak, demin söylediğim gibi doğal olarak bunlar yükseliyor. Bu sesler yükseliyor. Hı hı. Öbürleri ne susturuyor bu? Ben buna izniniz olursa bir şey, tabir vardır aslında Lokman suresinden. Sesin merkepleşmesi deniyor. merkep için olan diğer kelimeyi kullanmayayım. Yayın için sorun olabilir. Çünkü şöyle diyor Lokman suresinde. Seslerin en çirkini eşek sesidir diyor. Diğer kelimeyi kullandım gördüğünüz gibi. Peki neden yaratıcı böyle bir şey söylesin? Yani şunu sorma hakkımız yok mu yaratıcıya? Yani eşeği sen yarattın, evet. Sesini de sen takdir ettin ey Allah'ım. Neden kendi takdir ettiğin, kendi yarattığın eşeğin sesine çirkin diyorsun? O bir metafor. Eşek sesinin özelliği şudur. Eşek ancak kendi menfaati söz konusu olduğunda sesini yükseltilmiş. Yani sesinin içeriği alçak. Fakat ben köy çocuğu olduğum için biliyorum. Bir köyden bir köye taşınan en yüksek ses eşek sesidir.
Yüklaşırkenki yorgunluktan.
Gerçekten yedi köyü dolaşır. Çok ilginç bir volüm vardı. Yani uydu bağlantısı var gibidir. Kapsam alanı geniştir. Dolayısıyla içeriği boş olup da, içeriği alçak olup da volümü, şiddeti yüksek olan bütün sesler eşek sesine dahildir. Dahası da var. İçeriği boş olduğu için sesi, volümü yükseltilen ses daha bir merkep sesidir. Çünkü medya boş olanı daha çok taşıyor. Çiğ olanı, sığ olanı, kavgacı olanı daha çok taşıyor.
Dikkat çektiği için.
Dikkat çektiği için. İşte ben ona sesin ya da görüntünün merkepleşmesi diyorum. Dinleyicilerimiz başka bir tabir kullanabilir.
Ama sizin sesiniz kulağa o kadar güzel geliyor ki gerçekten çok huzurlu bir ses. İnsanı çok dinlendiren bir ses. Pek çok şiir de seslendiriyorsunuz. İnternet üzerinden eğer dinleyicilerimiz merak ediyorlarsa tabii ki sizin seslendirdiğiniz şiirlere ulaşabilirler. Ama biz de programımız için bir şiir rica etsek diye düşünürken efendim bir dinleyicimizin isteği var. Üzülme şiirinizi rica ediyor. O değerli dinleyicimiz de şu an da selam olsun. Avustralya'da Türkiye'nin Sesi Radyosu var. Daha önceden konuk etmiştik. Sulhan Bey'in selamlarımızı iletiyoruz kendisine. Üzülme şiirinizi çok arzu etti.
Evet, güzel. Avustralya sesimin değmesi çok güzel. Sevindim. Çok mutlu oluruz. Evet. Fonumu herhalde duyamayacağım. Buradan okuyabilirim.
Tabii ki okuyabilirsiniz ama belki
özel fonu var bunun çünkü.
Evet, eğer fonlu olarak dinlemek isterlerse sanıyorum internet üzerinden ulaşabilirler. Eyvallah. Ama biz o sizin sesinizin güzel tınısıyla dinlemiş olalım.
Üzülme. Üzülebiliyorsan bir kalbin var demektir. Kalpsizler üzülemezler ki. Ne mutlu sana ki üzülebiliyorsun. Dokunan var demek ki kalbini. Ya dokunulmasaydı kalbine, ya hüznün gönül toprağını karmasına izin verilmeseydi. Demek ki sen hala gözden çıkarılmadın. Demek ki sen hala bir umut tarlasısın. Üzülme, üzülüyorsan biri var ki cılız varlığını düştüğü çamurdan kaldırmak istiyor. Onun için dokunuyor kalbine. Kıymetini bil ki üzmeye değer görüyor seni. Hüzünlerin kalbinin toprağını allak bullak ediyorsa, anla ki sen ekilmeye layık bir topraksın. Kaygıların vuruşuyla tuz buz oluyorsa, taş katılığında büyüttüğün güvenceler, anla yarılan göğsüne umut fidanları dikiliyor demektir. Üzülme. Hüzünlerde geziyorsan, ellerin boynuna sarılıysa, İçini ısıtacak haberlerin mürekkebi damlıyor olmalı ömrünün defterine. Kar yağıyorsa güvendiğin dağlara, yarının ovalarında rengarenk çiçeklerin olacak demektir. Hırçın fırtınalar sarsıyorsa sevinçlerinin zirvesini, rüzgarlar dövüyorsa umudunun yamaçlarını, bir yüce dağsın sen demek ki. Az bekle, az bekle, eteğinden serin pınarlar akmaya başlayacak.
Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Gerçekten demek ki hani dediniz ya, önce tıp doktoruydum ama sonra edebiyatı keşfettim ve o alana yöneldim diye. Sonrasında televizyon programları, radyo programları da geldi. Çünkü evet, Allah yaratıyor. Sizin o belki tıp doktoru olmanızın sebebi insanları bütünüyle artık tanıyorsunuz. Hani yalnızca dış görünüşümüzle tanımıyorsunuz, duygularımızla tanımıyorsunuz. Bizi her şeyimizle tanıyorsunuz insan olarak. Sonrasında edebiyata yönlendiriyor. Çünkü o kadar çok zihninizde gençlere, topluma iletmek istediğiniz mesajlar var ki bunu ancak kitaplar aracılığıyla, konuşmalarınız aracılığıyla, röportajlarınız aracılığıyla ulaştırabiliyorsunuz ve tabii ki şiir. Sesinizin tonundaki o duygu da gerçekten benim yüreğime işledi. Ben hissediyorum ki dinleyicilerimizin de yüreğine işlemiştir. Yüreğinize sağlık. Pek çok kitabınız var ama tabii süremiz o kadar kısıtlı ki ne yazık ki bütün kitaplarınızı konuşamayacağız ama sizden bir söz rica ediyorum. Bir başka programımızda bu kitaplarınızı, inanın şu an sayısını ben bilmiyorum ama sanıyorum 100'ü aşkın kitabınız var. O kitaplarınızın...
Tamam, 100'e çıkaracağım.
Çıkaracak mısınız? Nereden 100'ü aşkın dedim? Çünkü internet üzerinden araştırma yaparken hani farklı sitelere girer de kitapların isimlerine bakarsınız da sayfayı çeviriyorum yeni bir sayfa açılıyor. Çeviriyorum yeni bir sayfa. Yani o kadar çok ki hatta yapımcı arkadaşlarıma dedim ki bu kadar çok kitap bu kadar kısa sürede nasıl yazılır? Nasıl bir Engin Deniz vardır ki Senay Demirci bu düşüncelerini kelimelere dökebilmiş. Programımız yetmez ama sizden sözü aldım. Hayır, başka efendim. Programda kitaplarınızdan bahsetmeyi çok arzu ediyorum. Ama henüz kapatmayacağım. Son bir sorum daha var müsaadenizle. Şu yarım Doktor Çeyrek Hoca tiyatronuzdan da kısaca bahseder misiniz? Nasıl izleyebilir dinleyicilerimiz?
Meşhur bir söz var. Yarım doktor candan, yarım hoca imandan eder diye. Ben aslında hatta bizim sahnemizde bu sahneyi düzenlerken kullandığımız merdiven durur arkada. Onu unuttuk falan zannederler. Asıl olan yarım kalmışlıktır.
Ben tamamlanmamışlık sözcüğü.
Kendini tamam doktordan korkun, tamam hocadan korkun. Çünkü insan tamamlanmakta olandır. Kendini eksik bilenden korkmayın. Latife olsun diye yarım doktor çeyrek hoca dedim. Bu yaklaşık 50 dakika süren tek kişilik bir tiyatro. İçinde bu din dilinin komik taraflarını bir taraftan tiye alıyoruz. Bir taraftan da içeriden doğrusunu çok didaktik olmadan vermeye çalışıyoruz. Yaklaşık 20'ye yakın gösterimi oldu geçen yıl.
İstanbul'da mı bütün gösterimler?
Hayır efendim, çeşitli şehirlerde. İstanbul, Kastamonu, işte Hollanda.
Onu soracaktım. Yurt dışına gitme imkanınız oluyor mu?
İşte bu yıl bir Avrupa turnesi düşünüyoruz.
Ne güzel, tarihlerini bilebilir
daha
miyiz?
Yok, tarihler belli değil. Ama beni sevindiren mesela İstanbul'daki ilk gala gösterisinde ve daha sonra ikinci bir Avrupa, bir Anadolu yakasında yaptık. Biri Üsküdar'da, biri Eyüp'te yaptık. Bana arkadaşlarım söyledi. Dedi ki sahneden sonra bir lise öğrencisi, hanım kız böyle oynaya oynaya gidiyordu. Oh! İyi ki gelmişim, iyi ki gelmişim diye. Çünkü onların kafasını karıştıran, onları korkutan şeyi, onları korkutanlar gibi böyle saçlı sakallı işte pirifani bir adamdan duyduklarında seviniyorlar. Ben gençliğimde öyle bir cümleyle uyanmıştım çünkü. Sonra fark ettim o cümleyi onlara kurunca seviniyorlar. Yani Antalya'da yaptık, Ankara'da yapmadık daha. Efendim işte Kayseri yok, Kastamonu'da yaptık. Hı hı. Yani hatırlamıyorum ama 15-20 arası gösterim oldu.
O
sabit bir sahnemiz
nasıl
yok.
Nasıl ulaşabilirler tarihlerine dinleyicilerimiz eğer yurt dışında sizi
sosyal medya hesaplarımız isterlerse. Var. Hem Instagram'dan hem de Twitter'dan hem de Facebook'tan izleyebilirler.
Senay Demirci diye yazarak ulaşabilirler.
Tabii çok rahatlıkla bulabilirler yani artık çok kolay bulması.
Evet.
Gerekirse de anlatırız ulaşmayanlara. Ben çok teşekkür ediyorum.
Asıl biz teşekkür ediyoruz. Bizim için çok büyük bir mutluluktu.
Avustralya'da selam olsun. Her yere selam olsun da şimdi
çok uzak ya orası. En uzak.
Gittim yani biliyorum. Çok güzel günler geçirdim orada. Bütün dostlara selam olsun.
Çok teşekkür ediyoruz. Biz de onurlandırdınız bizi. Eyvallah. Programımıza katıldınız ama sözü aldım. Bir başka programda mutlaka yapacağız. İnşallah. Sevgili dinleyiciler sizler için. Psikoterapist, yazar, sanatçı Doktor Senay Demirci stüdyo konuğumuzdu. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz bizimle olduğu için. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Thank you.
geleceksen. Düşleri yakıyorum ömrümün baharına. Bir çizgi çekiyorum kanayan yüreğime. Ah neler saklıyorum. Haydi git ben burada. Hayatın dört yanına yalnızlık ekliyorum. Dönsen de dönmesen de bekliyorum. Dönsen de dönmesen de bekliyorum. Soranlara yıldızım düştü derim. Hayatın tek anlamı bin yıllık düştü derim. Şimdi tutunmak için maziyi yokluyorum. Seni hatıralarda bekliyorum. Hayatın dört yanına yalnızlık ekliyorum. Dönsen de dönmesen de sen de dönmesen de bekliyorum.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncel hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Çok güzel bir eğitim üzerine çalışıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanlığımız çalışıyor. Evet. Biz de bu eğitim programı üzerine dinleyicilerimizi bilgilendirelim istedik. Kız çocuklarının okullaştırılması ve çocuk işçiliğiyle mücadele farkındalık eğitimi. Ne zaman başladı hocam? Ne kadar sürecek?
Şimdi tam biraz önce Senayi Bey çok şiirsel konuştu. Ondan sonra konuşmak öyle kolay bir şey.
Estağfurullah.
Ama ben de tabii bu projemiz çok önemli. Ondan bahsetmek de bizim için bir imkan oldu. Teşekkür ederiz bunun için de. Diyanet İşleri Başkanlığı toplumu dini konularda doğru sağlıklı bilgiyle bilgilendirmek, aydınlatmak görevi var. Dolayısıyla kız çocuklarının okullaşmasıyla ilgili bir problem varsa o konuya temas etmek, o konuda farkındalık sağlamak da bizim görevlerimizden birisi. Dolayısıyla bu sorumluluk çerçevesinde 2017 TÜİK verilerine bakıp orada kız çocuklarının okullaşma oranlarının en düşük olduğu 7 il tespit edildi öncelikle. Sonra bu illerde ne gibi faaliyetler yapabiliriz? Biz hani salon toplantıları, kalabalık gruplara hitap etmek biraz böyle sıkıcı bir anlık oluyor. Bir anlık ve bir etki geçiyor. Yaratıyor. Evet. Eve döndüğünde birçok insan bunu unutuyor. Ve biz geçen sene kadına yönelik şiddetle ilgili bir proje uyguladığımızda da daha böyle kılcalla yayılan bir proje uygulamak istedik. Orada da işte kahvehaneler, hanımların küçük toplantıları, yani birebir insanlara dokunacağımız mekanları tercih ettik. Burada da o illeri tespit ettik öncelikle.
Hangi iller hocam?
Ağrı, Bitlis, Mardin, Muş, Gaziantep, Şanlıurfa ve Konya. Çoğu Doğu ve Güneydoğu'da ama Anadolu'nun ortasında Konya'da da evet. Özellikle uzak ilçelerde ciddi problemler var. Biraz ismin devamında da çocuk işçiliğiyle mücadele dememizin sebebi kız çocuklarının okullaşmasının önündeki engellerden birisi
çalıştırılıyor
olmaları. Dolayısıyla tarım işçiliğinin olduğu, yoğun olduğu yerlerde kız çocukları ya direkt tarlada, bahçede çalışıyor veya ailede çalışanlar olduğu için evde daha küçük çocuklar oluyor veya evde işler oluyor. Dolayısıyla kız çocuklarından o sorumluluk bekleniyor. Dolayısıyla bu tespitlerden sonra biz sahada da daha böyle minimal çalışmalar yapalım dedik. Çünkü sosyal değişimler malum bir günden bugünden yarına olmuyor. Tabii. Zaman içinde yavaş yavaş çalışılarak olacak şeyler. Tabii biz 2 gün için bir uygulama yaptık bu sefer. Bir anlamda pilot bir uygulamaydı.
Hangi şehirde denendi bu uygulama?
Yani bu 7 değil, 2 günlük başladı. Bir çalışma oldu. Hı hı. Yani bir sahayı görelim, bazen o çalışmalar sırasında, proje uygulamaları sırasında da görüyorsunuz.
Aksaklıklar
mi? Neler, nerelere daha çok ağırlık vermemiz lazım? Başka neler yapılabilir? Bunları öncelikle gittik. Nerelerde konuşmalar oldu? Mesela kahvehanelerde erkek hocalarımız, her ekip 3 kişiden oluştu. Her ile giden ekip. Hı hı. Bir erkek hocamız vardı. Bu tip projelerde hanımları topluyoruz, konuşuyoruz ama daha çok o toplumlarda, tarım toplumlarında erkek son söz söyleyecekler erkekler. Dolayısıyla o ayak biraz ihmal ediliyordu. Dolayısıyla her ekip 3 kişiden oluştu. Bir erkek öğreticimiz, hocamız, bir kadın hocamız, bir de kadın Kur'an okuyan, güzel Kur'an okuyan, Türkiye dereceleri olan hocalarımızı tespit ettik. Bazen çünkü o bölgelerde insanların çekinceleri oluyor. Kız çocuklarını okuttuklarında onların düşündükleri bir hayattan uzaklaşacaklarını düşünüyorlar. Biz onlara bir rol model olsun. Bakın, eğitim gören insanlar ila ailelerinden, değerlerinden uzaklaşmıyorlar. İşte böyle güzel Kur'an okuyan, insanlara bilgi veren, onları aydınlatan insanlar her alanda olur. Ama hani onların belki değer verdiği alan, biraz daha önemsedikleri alan bu olabilir. Dolayısıyla böyle çok güzel Kur'an okuyan gençler, kızlarımız da var. Onlar da çok iyi eğitim alsalar bile, onlar resmi bir okulda gidip bunun belgesini almasalar, diplomasını almasalar, gerekli sınavlara girmeseler bugün sizin karşınızda olamazdı bu hocalarımız. Yani sadece bir şeyleri öğrenmek yetmiyor. Hı hı. Bunun kurumsal olması da önemli. Öyle bir rol modeli olsun, evet, diye. 3 kişilik ekiple gittik. Erkek hocalarımız böyle özellikle eğitim oranının düşük olduğu mahallelerde kahvelere gittiler. Orada hocalarımızın tecrübelerinden hareketle başta böyle Diyanet'ten hoca geldi dediklerinde oyunu bırakın falan diye kahvehane sahibi rica etmiş. Biraz böyle uzak kalmak istemişler ama sonra hocamız bir 10 dakika selam verip gideceğim, çok fazla zamanınızı almayacağım dediğinde böyle biraz kulak kabartmışlar. Sonrasında hocamız dedi 1,5 saatten önce çıkamadım dedi. Dolayısıyla bir ihtiyaç var.
Evet.
Hani biz din eğitimini veya dini bilgiyi illa camiye gelene vermeyeceğiz. Tam tersi, camiye gelmeyen insanlara ulaşmak bizim birinci hedefimiz olmalı. Dolayısıyla kahvelerde, mahalle aralarında, böyle oradaki kanaat önderlerinin toplantılarında hocalarımız oradaki insanlarla, kanaat önderleriyle konuştular. Onların çünkü yönlendirmeleri çok önemli.
Hı hı.
Burada kız çocuklarını okula göndermeleri için erkekleri, teşvik, babalara ettiler. Teşvik. Tabii bizim asıl hedefimiz burada, ilk anda görünen hedefimiz, hedef kitlemiz veliler. Çünkü onlar karar verici konumundalar. Ama nihai faydalanıcımız, asıl hedef kitlemiz çocuklar ve gelecek nesiller. Onların eğitim alıp çok güzel noktalarda olduğunu gördüklerinde sonraki neslin okuması, eğitim görmesi çok daha kolay olacak. Bazen şu çekinceleri oluyor o bölge insanının. Yani benim kızım eğitimli olduğunda eviyle ilgili sorumluluklarını yerine getirmeyecek. Bunu da altını çizdik biz. Yani bir insanın eğitim alması illa resmi bir görevde çalışmasını gerektirmiyor. Anneler sonuçta çocuklarını eğitecek, yetiştirecek insanlar. Sadece okulda verilen eğitim yeterli olmuyor. Aileyle koordineli olmayınca, birlikte güç birliği yapılmayınca. Dolayısıyla bir adımımız, bir kanalımız oradan çalıştı. Kadın hocalarımız da küçük mahalle sohbetleri, belediyelere ait aile yaşam merkezleri, sosyal hizmet merkezleri. Orada daha çok camiye gelemeyen hanımların ulaşmayı hedefledik. Gene Kur'an kurslarında özellikle terörle çok anılmış, terör mağduriyeti yaşayan mahallelerde hanımların geldiği Kur'an kurslarına veya sadece kurs öğrencilerine değil, mahalledeki hanımlara ilan edildi. Onlar geldiler. Onlarla konuştuk, endişelerini anlattılar. Onlara cevaplar verdik. Dolayısıyla bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Projemizin ismi de o. Ben de Antep'e gitmiştim, Gaziantep'e. Gelince kızım sordu, ne oldu anne dedi. Herkes şimdi çocuklarını okula mı gönderecek? Bu bir anda olacak bir şey değil, evet, bunun farkındayız. Ve dönüşte hocalarımızla, projemize katılan hocalarımızla bir değerlendirme toplantısı yaptık. Bundan sonra bu işi nasıl devam ettirebiliriz? Faydalı oldu mu? Yani o kadar emek verildi, acaba istediğimiz sonucu elde ettik mi? Yani bir farkındalık eğitimi olarak istediğimiz sonucu elde ettik ama daha faydalı ne olabilir diye düşündük. Biz şunu fark ettik, yani buradan belli aralıklarla gitmek her zaman yeterli olmuyor. Elbette Ankara'dan gelen birileri belki sürekli dinledikleri hocalardan biraz daha farklı olabiliyor, bir ilgilerini çekiyor ama biz özellikle bu problemlerin yaşandığı bölgelerdeki din görevlileriyle özel bir bilgilendirme toplantıları yapmamızın bu projenin devamı açısından, faydalılığı açısından daha iyi olacağına karar verdik. Ve tabii dediğim gibi bu bir adım. Hı hı. Bununla bitmiyor. Bir başlangıç olarak görüyoruz.
Bence çok güzel bir adım ve inanıyorum ki devamı da çok güzel gelecek. İyi ki böyle bir adım atmışsınız. İnşallah. Siz de öncülük etmişsiniz. İnşallah. Kız çocuklarımız okula gitsin.
Tabii bu tek başına bizim yapacağımız bir şey değil. Koordineli milli, evet, eğitimle
anne
birlikte
ve
yapılacak.
Anne babanın kesinlikle ona yakın olması gereken bir, çok ciddi bir
yani
konu.
Yani bir sinerji oluşturulması gereken bir konu. Burada olmam da o bileşenlerden birisi diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum.
Biz teşekkür ediyoruz değerli hocam. Dediğim gibi bu çok güzel bir adım. Devamında çok güzel geleceğine ben yürekten inanıyorum kendi adıma. Kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda.
Teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizi Zehra Tuncer hocamız bizlerle birlikteydi. 7 ilde uygulamaya konulan Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından kız çocuklarının okullaştırılması ve çocuk işçiliğiyle mücadele farkındalık eğitimi üzerine değerlendirmelerini aldık değerli hocamızın kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Sefa Aktan ve mikrofonda ben Sezin Zor. Güzel bir hafta sonu tatili geçirmenizin hemen sonrasında pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.